Ayrım 4. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 48. 7. Bölüm. Param yavaş yavaş suyunu çekti. Önce 8 frank kaldı, sonra 4, sonra 1 frank, sonunda 25 santim. 25 santim ise hiçbir işe yaramaz çünkü gazeteden başka hiçbir şeye yetmez. Birkaç gün kuru ekmekle idare ettik. Sonra 2,5 gün boyunca boğazımdan tek lokma geçmedi. Nahoş bir tecrübeydi bu. 3 hafta ya da daha fazla oruç kürü yapanlar var. 4. günden sonra oruç tutmanın gayet güzel bir his olduğunu söylüyorlar. Ben bilemeyeceğim. 3. günü hiç geçmedim. Herhalde insan gönüllü olarak tuttuğu ve zaten yetersiz beslenmiş bir halde başlamadığı zaman durum farklıdır. İlk gün İş arayamayacak kadar halsiz bir halde bir olta ödünç alıp sende balık tutmaya gittim. Yem olarak kurt sineği kullandım. Bir öğüne yetecek kadar balık tutmayı umuyordum ama elbette tutamadım. Sen sazan dolu ama Paris kuşatması sırasında akıllandılar ve o zamandan bu yana ağ dışında hiçbir şeyle yakalanamadılar. İkinci gün paltomu rehine vermeyi düşündüm ama rehinci yürüyemeyeceğim kadar uzak geldi ve günü yatakta Sherlock Holmes'un maceralarını okuyarak geçirdim. Yemek yemeden ancak buna gücüm yetiyordu. Açlık insanı omurgasız ve beyinsiz bir hale indirgiyor. Bu açıdan en çok gripin yan etkilerine benzetilebilir. Kendinizi bir deniz anası gibi ya da vücudunuzdaki tüm kan dışarı pompalanmış da yerine ılık su konmuş gibi hissediyorsunuz. Açlıkla ilgili başlıca anım, safi halsizlik. Halsizlik ile sürekli tükürmeye ihtiyacı ve tükürüğün bahar köpüğü gibi tuhaf bir şekilde beyaz ve baloncuklu olması. Sebebini bilmiyorum ama birkaç gün aç kalan herkes bunu fark etmiştir. Üçüncü sabah kendimi çok daha iyi hissettim. Hemen bir şeyler yemem gerektiğini fark ettim ve Boris'e gidip 2 frangını en azından 1-2 günlüğüne benimle paylaşır mı diye sormaya karar verdim. Odasına vardığımda Boris'i yatakta öfkeden kudurmuş bir halde buldum. Ben içeri girer girmez patladı. Neredeyse nefessiz kalacaktı. Geri aldı, adi hırsız geri aldı. Kim neyi aldı dedim. Yahudi, 2 frangımı aldı köpek, hırsız. Uykumda söğüşlemiş beni. Yahudinin bir önceki gece günlük 2 frangı ödemeyi alenen reddettiği anlaşıldı. Uzun uzun tartışıldıktan sonra Yahudi parayı vermeye razı olmuştu. Boris'in söylediğine göre bunu olabildiğince aşağılayıcı bir tavırla yapmış. Ne kadar iyi yürekli olduğuna dair kısa bir konuşmadan sonra Boris'i rezil bir şekilde minnet göstermeye zorlamıştı. Sonra sabahleyin Boris uyanmadan parayı tekrar yürütmüştü. Büyük bir darbeydi bu. Müthiş hayal kırıklığına uğramıştım çünkü midemi yemek beklentisine sokmuştum. Açken asla yapılmaması gereken bir hata. Fakat şaşkınlık içinde Boris'in hiç de ümitsizliğe kapılmadığını gördüm. Yatakta oturdu, piposunu yaktı ve durumu değerlendirmeye başladı. Şimdi dinle Monami. Halimiz yaman. Toplam 25 santimimiz var ve Yahudinin 2 frangımı bir daha asla ödeyeceğini sanmıyorum. Her halükarda davranışları tahammül edilemez bir hal alıyor. İnanır mısın geçen gece ben şuracıkta yerdeyken buraya bir kadın getirme densizliğini gösterdi. Aşağılık köpek. Daha da kötü bir haberim var. Yahudi buradan tüymeyi planlıyor. Bir haftalık kira borcu var. Aklınca hem onu ödemekten hem de benden kurtulacak. Yahudi geceliğin topuklarsa evsiz barksız kalırım. Kahrolası patron da kira niyetine valizimi alır. Güçlü bir hamle yapmamız lazım. Pekala ama ne yapabiliriz ki? Bence paltolarımızı rehine verip 2 lokma yemek almaktan başka çare yok. Ona da sıra gelecek tabii ama önce eşyalarımı buradan çıkarmam lazım. Fotoğraflarıma el konulduğunu düşündükçe... Neyse planım hazır. Yahudiden önce davranıp ben tüyeceğim. Çekip gitmek, ricat edeceğim yani. Bence en doğru hamle bu, ha? Ama sevgili Boris, gündüz vakti nasıl başaracaksın bunu? Kesin yakalanırsın. Ah evet, bir taktik düşünmek gerekecek tabii. Patronumuz insanlar kiralarını ödemeden kaçmasın diye hep tetikte. Daha önce bu şekilde dolandırıldığı olmuş. Karısıyla birlikte bütün gün nöbetleşe büroda oturuyorlar. Ne pinti şu Fransızlar. Ama yardım edersen ben kaçmanın bir yolunu buldum. Pek yardımsever bir havada değildim. Yine de Boris'e planını sordum. İtinayla açıkladı. Şimdi dinle. İşte paltolarımızı rehine vererek başlamalıyız. Önce odana gidip paltonu al. Sonra buraya dönüp benimkini al ve kendininkinin içine gizleyerek buradan çıkar. Onları Rue de Francis Borj'daki rehineciye götür. Şansın yaver giderse ikisine 20 frank alırsın. Sonra sen kıyısına gidip ceplerine taş doldur ve onları buraya getirip valizime koy. Ne yapmaya çalıştığımızı anladın mı? Ben taşıyabileceğim kadar eşyayı bir gazeteye sarıp aşağı ineceğim ve patrona en yakın çamaşırhaneyi soracağım. Anlıyorsun ya, son derece pişkin ve rahat bir tavırla konuşacağımdan patron gayet tabii çıkında sadece kirli çamaşır olduğunu düşünecek. Bir şeylerden şüphelense bile sinsi hergele her zaman yaptığını yapacak, odama çıkıp valizimin ağırlığını kontrol edecek. Taşların ağırlığını hissedince de hala dolu olduğunu zannedecek. Nasıl taktik ama? Sonra buraya dönüp diğer eşyalarımı da ceplerimde taşıyabilirim. Peki ya valiz? Ah, valiz mi? Valizi bırakmak zorundayız. Rezil şey zaten, topu topu 20 frank ediyor. Hem ricat ederken her zaman bir şeyler geride bırakılır. Napolyon'un Brezena'da yaptığını düşün, bütün ordusunu geride bıraktı. Boris bu dolaptan o kadar hoşlanmıştı ki, bir savaş aldatmacısı diyordu. Neredeyse açlığını unutacaktı. Planın en zayıf noktasını, yani tüydükten sonra evsiz kalacağını görmezden geliyordu. Rus de Guerre başta iyi gitti. Eve dönüp paltomu aldım. Bu şimdiden aç karnına 9 kilometre etmişti. Ve Boris'in paltosunu başarıyla çıkardım. Sonra bir aksilik oldu. Rehincideki tezgahtar, suratsız, işgüzar pisliğin teki, tipik bir Fransız memuru, paltoları hiçbir şeye sarılı olmadıkları gerekçesiyle reddetti. Ya bir valizin ya da karton bir kutunun içine konulmaları gerektiğini söyledi. Bu tüm planı bozdu. Çünkü kutuya benzer bir şeyimiz yoktu ve 25 santimimizle kutu mutu alamadık. Dönüp Boris'e kötü haberi verdim. Merde, dedi. Tersliğe bak. Eh neyse, her zaman bir çıkar yol bulunur. Paltoları valizime koyarız. Ama valizi patronun önünden nasıl geçireceğiz? Büronun neredeyse kapısında oturuyor. İmkansız. Ne kadar da çabuk ümitsizliğe kapılıyorsun Monami? Hakkında onca şey okuduğum şu İngiliz inatçılığın nerede? Yılmak yok. Bir çıkar yolu bulunur. Boris bir süre düşündü. Sonra bir başka kurnazca plan yaptı. Esas zorluk patronun dikkatini 5 saniyecik dağıtmaktı ki valizle birlikte görünmeden çıkabilelim. Tesadüf bu ya. Patronun bir zayıf noktası vardı. Spora ilgi duyması ve bu konuyu açtığınızda konuşmaya hep hazır olması. Boris, Petit Parisien'in eski bir sayısında bisiklet yarışına dair bir haber okudu. Ardından merdivende teftiş yaptıktan sonra aşağı inip patronu konuşturmayı başardı. Bu sırada ben bir kolumun altında paltolar, diğerinde valiz, merdivenin dibinde bekliyordum. Boris uygun bir anda öksürecekti. Tir tir titreyerek bekledim. Çünkü patronun karısı her an büronun karşısındaki kapıdan çıkabilir, tüm plan suya düşebilirdi. Ama Boris kısa sürede öksürdü. Hızla büronun yanından sıyrılıp sokağa fırladım. Ayakkabılarımın gıcırdamamasına seviniyordum. Boris biraz daha zayıf olsa plan başarısızlıkla sonuçlanırdı. Çünkü geniş omuzları büronun girişini kapatıyordu. Ayrıca fevkalade soğukkanlıydı. Rahat tavırlarla şen şakrak konuşmuştu. Üstelik çıkardığım her türlü sesi bastıracak denli yüksek sesle. Ben iyice uzaklaştıktan sonra gelip köşede beni buldu ve kaçtık. Sonra tüm bu uğraşımızın ardından rehincideki tezgahtar paltoları yine reddetti. Bana Fransız ruhunun ukalalık yapmaktan haz aldığını görebiliyordum. kimlik belgelerimizin yetersiz olduğunu söyledi. Kimlik belgesi yetersizdi. Bir de pasaport ya da adrese gönderilmiş mektup göstermem gerekiyordu. Boris de adrese gönderilmiş mektupların bini bir paraydı ama kart de identisinde sorun olduğundan vergi ödememek için hiç yenilenmemişti. Paltoları onun adına da rehine veremiyorduk. Yapabileceğimiz tek şey güç bela odama dönmek, gerekli belgeleri almak ve paltoları Boulevard Port Royal'deki rehineciye götürmekti. Boris'i odamda bırakıp rehinciye gittim. Oraya vardığımda kapalı olduğunu ve öğleden sonra 4'e kadar açılmayacağını gördüm. Saat o sırada 1:30'tu. 12 kilometre yürümüştüm ve mideme 60 santimdir tek bir lokma girmemişti. Kader hiç ama hiç komik olmayan bir dizi oyun oynuyor gibiydi. Sonra sanki bir mucize sonucu talihim açıldı. Rue Bourgeois'ta üzerinde eve yürüyordum ki aniden taşların üzerinde bir 5 savı parıldadığını gördüm. Hemen üstüne atladım, apar topar eve döndüm ve diğer 5 savımızı da kaptığım gibi yarım kilo patates aldım. Ocakta patatesleri ancak yarım yamalak haşlayabilecek kadar ispirto vardı. Tuzumuz da yoktu ama hepsini kabuklarıyla birlikte mideye indirdik. Sonrasında kendimizi yeniden doğmuş gibi hissettik ve rehinci açılana dek oturup satranç oynadık. 4'te rehinciye tekrar gittim. Hiçbir ümidim yoktu. Bundan önce sadece 70 frank aldıysam, şimdi karton bir valizin içindeki yırtık 2 palto için ne beklentiye girebilirdim ki? Boris 20 demişti ama ben 10, hatta belki 5 frank alacağımız kanaatindeydim. Daha da kötüsü, önceki seferde gördüğüm zavallı numara 83 gibi hepten reddedilebilirdim. Ön sıraya oturdum ki tezgahtar 5 frank dediğinde insanların gülüşmesini görmeyeyim. Tezgahtar nihayet benim numaramı okudu. Numero 117. Evet, dedim ayağa kalkarak. 50 frank. Bu neredeyse önceki 70 frank kadar büyük bir şok oldu benim için. Artık tezgahtarın numaramı bir başkasınınkiyle değiştirdiğine eminim. Çünkü paltoları satmaya bile kalksak 50 frank etmezlerdi. Apar topar eve döndüm. Hiçbir şey söylemeden ellerimi arkamda tutarak odama girdim. Boris satranç tahtasıyla oynuyordu. Merakla bana baktı. Ne kadar verdiler? Diye bağırdı. Ne? 20 frank vermediler mi? Eminim en azından 10 frank almışsındır ama. Tanrı aşkına 5 frank. O kadar da uzun boylu değil Monami. 5 frank deme sakın. 5 frank dersen ciddi ciddi intihar etmeyi düşüneceğim. 50 frangı masanın üstüne fırlattım. Boris'in benzi kül gibi oldu. Sonra ayağa fırlayıp elimi tuttu ve kemiklerimi kırarcasına sıktı. Dışarı koştuk. Ekmek ve şarap, bir parça et ve ocak için ispirto aldık. Sonra domuz gibi tıkındık. Karnımızı doyurduktan sonra Boris daha önce hiç görmediğim kadar iyimser oldu. Sana dememiş miydim? Dedi. Savaşın cilvesi. Bu sabah 5 soğumuz vardı. Bir de şimdi halimize bak. Hep derim. Para bulmaktan kolay ne var? Bak aklıma ne geldi. Rue Fondre'de bir arkadaşım var. Benden 4000 frank aşırmıştı hırsız. Ayıkken gelmiş geçmiş en büyük hırsız ama tuhaftır. İçince epey dürüst oluyor. Ben akşam 6 demeden sarhoş olmuştur. Hadi gidip onu bulalım. Muhtemelen borcuna istinaden bir yüzlük verir. Merde? Belki de 100 bile verebilir. Hadi gidelim. Rue Fondre'ye gidip adamı bulduk. Gerçekten sarhoştu da. Ama 100 frangımızı alamadık. Daha kaldırımda karşılaşır karşılaşmaz Boris de korkunç bir laf dalışına girdiler. Diğer adam Boris'e tek bir kuruş borcu olmadığını, bilakis ondan 4000 frank alacaklı olduğunu iddia etti. Ve ikisi de benim görüşümü sorup durdu. Meselenin aslını astarını bir türlü anlayamadım. Tartıştılar da tartıştılar. Önce sokakta, sonra bir bistroda, ardından akşam yemeğine gittiğimiz sabit fiyatlı bir lokantada, sonra bir başka bistroda, nihayet birbirlerine 2 saat hırsız dedikten sonra Boris'in parasını son soğuya kadar tüketen bir içki yarışına girdiler. Boris geceyi bir ayakkabıcının Konverç mahallesinde kalan bir başka Rus mültecinin evinde geçirdi. Bu sırada benim de 8 frangım kalmıştı ve epey de sigaram vardı. Tıka basa da doymuştum. Kötü, geçen 2 günden sonra harikulade bir değişiklikti bu.
8. bölüm.
Artık elimizde 28 frank olduğundan tekrar iş aramaya başlayabilirdik. Boris kim bilir ne karşılığında hala ayakkabıcının evinde kalıyordu ve bir Rus arkadaşından 20 frank daha borç almayı başarmıştı. Paris'in orasında burasında çoğunlukla kendisi gibi eski asker olan birçok arkadaşı vardı. Kimileri garson ya da bulaşıkçı, kimileri taksi şoförüydü. Birkaçı kadınlardan geçiniyordu. Bazıları Rusya'dan para getirtmeyi başarmıştı ve garajları ya da dans salonları vardı. Paris'teki Rus mülteciler genel olarak çalışkan insanlar ve yaşadıkları talihsizliklere aynı sınıftan bir İngiliz'in yapabileceğinden çok daha iyi göğüs geriyorlar. Elbette istisnalar da var. Boris bana bir keresinde tanıştığı bir Rus dükünden bahsetmişti. Sürgündeki dük sık sık pahalı lokantalara gidiyordu. Garsonların arasında bir Rus subayı olup olmadığını öğreniyor ve yemeğini bitirdikten sonra onu dostane bir tavırla yanına çağırıyordu. "Oo," diyordu dük. "Demek sen de benim gibi eski askersin ha? Kötü günlerden geçiyoruz değil mi? Neyse neyse. Rus askeri hiçbir şeyden korkmaz. Sen hangi alaydaydın?"
"Filanca alaydı efendim," diye yanıt veriyordu garson.
"Çok yiğit bir alaydır. Onları 1912'de teftiş etmiştim. Bu sırada ne yazık ki cüzdanımı evde unutmuşum. Ama eminim bir Rus subayı benden 300 frangı esirgemeyecektir." Garsonun 300 frangı varsa verirdi ve elbette parayı bir daha göremezdi. Dük bu şekilde epey para kazanmıştı. Belki de garsonlar söğüşlenmekten şikayetçi değillerdi. Dük düktür, sürgünde bile. Boris işte bu Rus mültecilerden bir aracılığıyla para kazandırma ihtimali olan bir şeylerden haberdar oldu. Paltolarımızı rehine verdikten 2 gün sonra bana esrarengiz bir havayla şöyle dedi. "Baksana mon ami, hiç siyasi görüşün var mı?"
"Hayır," dedim.
"Benim de yok. Elbette insan her zaman vatanseverdir ama yine de..." "Musa'nın Mısırlıları soymakla ilgili bir sözü yok muydu? Bir İngiliz olarak İncil'i okumuşsundur sen. Demek istediğim komünistlerden para kazanmaya bir itirazın olur mu?"
"Yo, elbette olmaz."
"Pekala, duyduğuma göre Paris'te bize yardımcı olabilecek gizli bir Rus cemiyeti varmış. Komünist, daha doğrusu Bolşevik ajanları. Dostane bir cemiyet gibi davranıp sürgündeki Ruslarla iletişime geçiyor, sonra onları Bolşevik yapmaya çalışıyorlarmış. Arkadaşım cemiyetlerine katılmış. Onlara başvurursak bize yardım edebileceklerini düşünüyor. Ama bizim için ne yapabilirler ki? Zaten her halükarda Rus olmadığım için bana yardım etmezler."
"Ama mesele tam da bu. Adamlar bir Moskova gazetesinin muhabirleriymiş ve İngiliz siyaseti hakkında makale istiyorlarmış. Hemen gidersek makale siparişlerini belki sana verirler."
"Bana mı? Ama ben siyasetin sesinden anlamam."
"Merde, onların da bir şeyden anladığı yok. Siyasetten anlayan kim var ki zaten? Olay çok basit. Tek yapman gereken İngiliz gazetelerinde yazanları kopyalamak. Daily Mail'in Paris baskısı yok mu? Oradan al."
"Ama Daily Mail muhafazakar bir gazete. Komünistlerden nefret ediyor."
"O zaman Daily Mail'de yazanların tersini söyler, böylece hiç şaşmazsın. Ayağımıza gelen bu fırsatı tepmemeliyiz mon ami. İşin ucunda yüzlerce frank olabilir."
Bu fikirden hiç hoşlanmamıştım. Çünkü Paris polisi komünistlere karşı çok sertti. Hele de yabancılarsa ve ben zaten zan altındaydım. Birkaç ay önce bir dedektif beni haftalık bir komünist gazetenin bürosundan çıkarken görünce başım polisle epey derde girmişti. Bu gizli cemiyete giderken yakalanırsam sınır dışı edilme ihtimalim vardı. Ama kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünüyordu bu. O öğleden sonra Boris'in yine garson olan arkadaşı bizi randevu yerine götürmeye geldi. Sokağın adını hatırlayamıyorum. Temsilciler Meclisi'nin yakınlarında bir yerlerde. Sen kıyısından güneye inen döküntü bir sokaktı.
Boris'in arkadaşı çok dikkatli davranmamız konusunda ısrarcıydı. Sokakta öylesine geziniyormuşçasına yürüdük. Gireceğimiz kapının yerini belirledik. Bir çamaşırhaneydi. Sonra tüm pencere ve kafeleri kolaçan ederek geri döndük. Mekan, komünistlerin uğrak yeri olarak biliniyorsa izlenmesi muhtemeldi ve niyetimiz dedektife benzeyen birini görürsek eve dönmekti. Ben korkmuştum ama Boris bu gizli kapaklı harekatten çok hoşlanmış, ailesini katledenlerle iş yapacağını hepten unutmuştu. Ortalıkta polis bulunmadığından emin olduktan sonra hızla kapıdan içeri girdik. Çamaşırhanede Fransız bir kadın ütü yapmaktaydı. Bize Rus beyefendilerin avlunun karşı tarafındaki merdivenin yukarısında oturduklarını söyledi. Karanlık merdivenden birkaç kat çıkıp bir sahanlığa ulaştık. Uzunca saçlı, güçlü, asık suratlı bir genç adam merdivenin tepesinde duruyordu. Yukarı çıkarken beni şüpheyle süzdü. Koluyla yolumu kesti ve Rusça bir şeyler dedi. Ben yanıt vermeyince, "Mont d'Orde," dedi sertçe. Durdum ve ürkmüştüm. Parola sorulmasını beklemiyordum. "Mont d'Orde," diye tekrarladı Rus. Boris'in arkadaşı arkamızdan geliyordu. O sırada öne çıkıp Rusça bir şeyler söyledi. Ya parolayı verdi ya da bir açıklama yaptı. Asık suratlı genç adam bunun üzerine tatmin olmuş göründü ve bizi buzlu camları olan küçük döküntü bir odaya aldı. Sefil bir büroya benziyordu burası. Duvarlarda Rusça propaganda posterleri ve Lenin'in kocaman kaba bir resmi asılıydı. Masada kolluk takan, tıraşı uzamış bir Rus oturmuş, önünde yığın halinde duran gazete paketlerine adres yazıyordu. İçeri girerken benimle ağır aksanlı bir Fransızcaya konuşmaya başladı. "Bu ne dikkatsizlik?" diye bağırdı müşkülpesent bir edayla. "Yanınıza çamaşır çıkını almadan nasıl gelirsiniz buraya?" "Çamaşır mı?" "Buraya gelen herkes çamaşır getirir. Aşağıdaki çamaşırhaneye geliyorlarmış gibi görünür böylece. Bir sonraki sefer şöyle güzel büyük bir çıkınla gelin. Polisin peşinize takılmasını istemiyoruz." Bu iş beklediğimden daha gizli kapaklı çıkmıştı. Boris tek boş sandalyeye geçti ve uzun uzun Rusça konuşuldu. Sadece tıraşsız adam konuşuyordu. Asık suratlı olan duvara yaslanmış, benden hala şüpheleniyormuşçasına bakışlarını üstüme dikmişti. Devrimci posterlerle dolu o küçük, gizli odada durup tek kelimesini bile anlamadığım bir sohbeti dinlemek acayip bir histi. Ruslar tebessüm edip omuz silkerek hızlı hızlı, heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. Neler dediklerini merak ettim. Birbirlerine Rus romanlarındaki karakterler gibi babacık, minik güvercin ve Ivan Aleksandrovich diye hitap ettiklerini düşündüm. Herhalde devrimden bahsediyorlardı. Tıraşsız adam ödün vermez bir tavırla, "Biz asla tartışmayız. Münakaşa burjuvazinin hobisidir. Bizim tartışmalarımız eylemlerimizdir," diyor olacaktı. Sonradan konuşmanın tam bu şekilde ilerlemediğini anladım. Anlaşılan giriş ücreti olarak 20 frank isteniyor, Boris de parayı ödeyeceğimize söz veriyordu. Tüm mal varlığımız 17 franktan ibaretti. Nihayet Boris kıymetli para çıkınımızı açıp üstünü sonra tamamlamak üzere 5 frank ödedi. Bunun üzerine asık suratlı adam şüpheli şüpheli bakmayı bırakıp masanın kenarına geçti. Kirli sakallı adam bana sorular sormaya başladı ve bir kağıt parçasına notlar aldı. Sordu. Komünist miydim? Sempatizan olduğuma yanıt verdim. İngiltere'nin siyasi durumuna aşina mıydım? Oo, tabii tabii. Çeşitli bakanların adını andım ve İşçi Partisi'ni hor gören birkaç yorumda bulundum. Peki ya spor? Spor üzerine makaleler yazabilir miydim? Avrupa'da futbol ile sosyalizm esrarengiz bir bağlantısı var. Oo, ona da tabii tabii. Adamların ikisi de ciddi ciddi başlarını salladılar. Tıraşı uzamış olan şöyle dedi. Tabii, İngiltere'deki durumları yakından takip ediyorsun. Moskova'daki haftalık bir gazete için bir dizi makale yazabilir misin? Sana ayrıntıları bildireceğiz. Elbette. Pekala yoldaş, O zaman yarın sabah ilk postada bizden haber alacaksın. Ya da ikinci postada. Makale başına 150 frank veriyoruz. Bir sonraki gelişinizde çamaşır çıkınını unutmayın. Güle güle yoldaş. Aşağı indik. Çamaşırhanede dikkatlice dışarı çıkıp bakıp sokakta kimsenin bulunmadığından emin olduk ve usulca çıktık. Boris sevinçten havalara uçuyordu. Adak adıyormuş gibi bir coşkuyla en yakın tütüncüye koşup bir puroya 50 santim verdi. Dükkandan bastonunu kaldırıma vura vura ışıldayan bir suratla çıktı. Sonunda, sonunda. Artık talihimiz gerçekten de açıldı Monami. Onları nasıl da güzel tongaya düşürdün? Sana yoldaş dediğini duydun mu? Makale başına 150 frank. Bu beyler ne büyük bir şans. Ertesi sabah postacıyı duyunca mektubumu almak için aşağıya bistroya koştum. Henüz gelmediğini görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. İkinci postayı beklemek için evde kaldım ama yine mektup falan yoktu. Gizli cemiyetten 3 gün boyunca haber almadıktan sonra ümidi kestik. Herhalde makaleleri yazmak için bir başkasını bulmuşlardır diye düşündük. 10 gün sonra gizli cemiyetin bürosunu tekrar ziyaret ettik. Yanımıza kirli çamaşıra benzeyen bir çıkın almaya da özen gösterdik. Gizli cemiyetin sırra kadem basmıştı. Çamaşırhanedeki kadının hiçbir şeyden haberi yoktu. Sadece kira sıkıntısı yüzünden birkaç gün önce ayrıldığını söyledi. Elimizde çıkınımızla öylece dururken nasıl da aptal görünüyorduk. Ama 20 yerine sadece 5 frank ödemiş olmakla avunduk. Gizli cemiyetten bir daha da ses çıkmadı. Aslında kimlerdir, nedirler kimse bilmiyordu. Şahsen Komünist Parti ile hiçbir alakaları olduğunu sanmıyorum. Bence hayali bir cemiyete giriş ücreti alarak Rus mültecileri yağmalayan dolandırıcılardı sadece. Son derece güvenli bir tezgahtı bu ve kuşkusuz bir başka şehirde hala sürüyordur. Akıllı adamlardı. Rollerini harikulade oynamışlardı. Büroları tam da gizli bir komünist bürosunun olması gerektirdiği gibiydi. Ve çamaşır çıkınına dair şu ince dokunuş başlı başına dahiyaneydi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 62.